Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Tasavvuf ve psikoloji konularını beraberce işlemeye, tasavvuftan bu manada istifade etmeye çalışıyoruz. Hocam bu hafta konumuzda, önce hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Bu hafta konumuzda tam böyle tasavvuf ve psikoloji ilminin arasındaki yakın ilişki. Geçen hafta biraz başlamıştık.
Evet.
Sağlıklı kalp demiştik. Sağlıklı ruh demiştik, hatırlarsanız.
Evet.
Şimdi hocam, esasında sufiler bir bakıma ruhlarını devamlı dezenfekte ettikleri için, temizledikleri için psikolojik açıdan güçlü insanlar yani.
Hani evet.
Psikolojik iyi oluş diyorlar ya.
Evet.
Ben bunu hocam çok görüyorum. Mesela 70 yaşında, 80 yaşında hala enerjik, hala neşeli, aktif, çok derviş ruhlu insan gördüm etrafımda.
Evet.
Yani bir kısım insanlar 60 yaşında emekli olup bir kahvede ölmek için gün sayarken,
evet,
yani bir sanki hocam özgürlük ama bir bakıma hapishane.
Evet.
Bir kahve, bir kıraathane, oralarda vakit öldürürken bir kısım insanlar 70'inde 80'inde böyle sohbetler, muhabbetler,
artı yardım çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri, vakıflar, hizmetler, hakikaten bakıyorsunuz şey yani son derece enerjik. Yani yaş demek ki belirleyici değil.
Hocam benim şöyle bir iddiam var. Yani bunu tam incelemeye dökemedim ama yani az bir gözlemim oldu. Sufiye kesimi 80-90 gibi uzun seneler yaşıyor.
Hmm.
Allah'a alem sebebi şu olabilir düşündüm kendi kendime. Bir, bunlar nefesleri dikkatli kullanıyorlar. Hani uzay gemisinde
diyelim ki... Kaza geçirmiş
uzay gemisi. Ne yapıyor? Derin nefes alıyor. Allah diyerek o nefesi bereketlendiriyor. Zikirle bereketlendiriyor. Telaşa yapmıyor. Huzursuzluk göstermiyor olaylar karşısında. Bu nefesleri iyi kullandığı için belki... Yani 70'inde 80'inde çok aktif etrafımda Allah'a hamdolsun güzel böyle örnek insanlar var. Ya diyorsun ne güzel, yaşı 80 olmuş ama hala durmamış.
Evet.
Ruhuyla hareket ediyor. Yani o yüzden bence bu hani tasavvufta şey, psikoloji iyi oluşuyor değil mi hocam?
Well-being. Evet, evet, evet.
Keşke böyle bir araştırma yapsak da hocam bunları ortaya koyabilsek. Yani tasavvuf rical kitaplarında 70'li 80'li yaşlar daha fazla yaşayanlar çok fazla.
Evet, yani aslında şey... Türkiye'de, dünyada da öyle. Din psikolojisi dalında bir miktar bu tarz araştırmalar oluyor. Tasavvufu psikoloji açısından bir konuyu ele almak. Yani diyelim ki sabır konusunu, tasavvuftaki sabır konusunu psikoloji açısından ele almak. Bununla ilgili diyelim ki anketler yapmak, ölçme değerlendirme, analizler, istatistik analizler yapmak, çıkartmak. O zaman ortaya çıkar. O anlamda aslında çok derin bir şey. Hazine tasavvuf.
Yani hocam yaşam kalitesi ve yaşam uzunluğunla alakalı hani
evet,
meslekler etkiliyor
biliyorsunuz. Onlar üzerindeki yansımaları.
Hayat tarzları etkiliyor. Geç böyle bir araştırma hocam ben daha önce size paylaşmıştım. Türkiye'deki hocam 100 yaşının üzerindeki insanlarla alakalı bir araştırma yapıyorlar. Doktora tezi bu.
Hmm.
10 bin kişi var yaklaşık.
100 yaşının, 100 yaşın üzerinde Türkiye'de 10 bin kişi.
Evet. Hmm. Ve bunların hayatlarını inceliyorlar. Nasıl bir yaşam tarzı var? Hiçbiri böyle içkiyle, sefahatle ömrünü harcamamış tipler. Normal, orta halli, abdestinde, namazında dindar insanlar. Çoğunluk itibarıyla. Yani böyle aşırı bir hayat tarzı, eğlence tutkusu olmayan. Hocam ilginçtir. Eğlence tutkusu arttıkça hayat kısalıyor sanki. Diyelim ki içki, kumar, bu tür uyuşturucu kullananlar. Sen hocam bunu niye kullanıyor uyuşturucu bir insan? Yani alayım bir gram damarıma diyor şu maddeden. Bulutların üzerinde uçayım.
Hmm.
Yani öyle denizde yüzmek, yani deniz kenarında rahat bir hava almak gibi de değil.
Evet.
Ne bileyim güzel bir ormanda yürüyüş gibi de değil. Yani gezegenler arası dolaşayım gibi hocam niyetle yapıyorsunuz.
Evet.
Ama hocam
Allah korusa.
Ne kadar bu insanların hayat şeysi, ortalaması?
Yani şeye benziyor herhalde, trafikte araba kullanmaya benziyor hocam. Yani aşırı hız yapanlar, usta sürücü bile olsa kaza riski sonuçta şey yüksek çünkü... Her şey sadece sizin ustalığınıza da bağlı değil yani.
Teker patlayabiliyor.
Evet, artı yollar ona uygun değildir. Artı sonuç olarak kullandığınız araç o hızı kaldırmayan bir araçtır yani. Bütün bunları düşündüğünüzde denge olsa o bakımdan son derece önemli. Yani sufi yolunda insanlar dengeyi çok önemsiyor.
Evet.
Burada öbür tarafta ise insan epey bir şeye kaçıyor. Aşırılığa kaçıyor ve kendini tüketiyor.
Hocam şimdi burada hani biz hep psikolojiye tasavvuf gözüyle baktık ikimiz.
Evet.
Peki psikologlar bize nasıl gözle bakıyor? Onunla alakalı güzel sözleriniz var burada. Analitik psikoloji ekolünün öncüsü Carl Gustav Jung, psikoterapinin batı için çok daha yeni bir şey olduğunu, her kıtada insanların binlerce yıldan beri iç gözleme dayanan ruh bilime başvurduklarını belirtiyor. Demek ki bizdeki bu ruh bilimde biliyorsunuz
tasavvuf ve Jung'un tasavvufla da o anlamda teorik ilişkisi var. Kuzey Afrika'da ziyaretleri de var. Orada bazı sufi üstadlarla da görüşme durumları olmuş ama bir şekilde onlardan kaçırmış. Belki Batı'da bu konu çok o zamanlar eleştirilecek bir konuydu. Yoksa Jung şeydir, tasavvufa sempatik bakan bir isimdir yani.
Zaten hocam şöyle diyor, din için psikoterapi sistemlerinin en gelişmişi dersek, pratikte büyük bir gerçeği dile getirmiş oluruz.
Evet.
Tabi hocam bütün dinler bu manada bir psikoterapi yapıyor esasında ama evet. Tabii şüphesiz İslamiyet hak din.
Diğerlerinde bir denge var yani orada, hem dünya hem din. Ama mesela diyelim ki Budizm de hocam.
Hep, denge yok.
Hep şey tarafı var.
Ruh tarafı var.
Ruh tarafı var ama bu insanın bir de bu dünyada yaşıyor bu insan. Bedenin hakkını da vermek lazım.
Hocam
sadece ruhun hakkını vermek olmaz.
Bazı Hristiyan dinleyicilerimiz de var. Saygı ve sevgi sunuyoruz onlara. Birkaç kere bize şey geldi, telefon geldi. Niye Hristiyan'ın aleyhine konuşuyorsunuz? Değil, aleyhine konuşmuyoruz. Şöyle yani, tamamen ruh diyorlar. İşte manastıra kapanıyorsunuz. Aile hayatınız yok. Akrabalık yok. Maddi olarak paranız pulunuz yok. Bu sefer hocam başka psikolojik uyumsuzluklar, merhametsizlik mesela.
Doğuyor. Ya mesela doğuyor. Hocam Vatikan'ın Katolik Kilisesi din en büyük sorunlarından bir tanesi çocuk tacizleri.
Hocam hiç yani normal bir akıl bunu kabul eder mi? Değil mi? Bir evet. Din büyüğü ufacık bir çocuğa tasallut edecek. Oluyor. Ya hocam evet. Bunun akıl, mantık,
ama işte
izan.
Şey, hocam aşırılığın hepsi aşırılık oluyor. Şimdi diyelim ki ilk cinsel devrimi şey yapmıştı, İsveç yapmıştı ve cinsel serbestliği son derece şeye, ileriye taşınmıştı. Öbür tarafta siz evliliği dahi, meşru cinselliği dahi yasaklıyorsunuz.
Koş görmüyorsunuz en azından.
Yasaklıyorsunuz. Şimdi bu ikisi de aşırı bir uç. Sonuç olarak bu işin bir ortası vardır. Bir dengesi vardır.
İslamiyet bu hocam işte.
İslamiyet onu öngörüyor.
Hocam geçenlerde Roma'da 4 günlük bir bu çocuk istismarıyla alakalı Roma işte o Katolik Kilisesi çok büyük bir organizasyon yaptı. Orada işte yani kötü örnekler falan tartıştılar kendi aralarında. Çok ciddi bir sorun. Hocam işin ilginç tarafı yani Allah göstermesin İslam aleminde böyle bir şeyin 1/1 olsa Müslümanları dünyadan sürerler, başka yerlere gönderirler.
Yani, evet.
Müslümanlar insan değil derler. Allah'a şükür bizde bunlar olmuyor. Çok az oluyor diyelim.
Evet.
1/1 oluyor. İnsanız hepimiz olabilir. Ama olması için sebep yok. Çünkü dinimiz bizim bu cinsel ihtiyaçlarımızı, evlilik ihtiyaçlarımızı bizi teşvik ediyor hatta.
Ve meşru bir zeminde bunlar tabii. Gerçekleşiyor.
Halbuki onlarda ise evlenmek yasak olduğu için, aile kurmak yasak olduğu için bu sefer kiliseye gelen, kilise korosundaki çocuklara musallat oluyorlar. Ve hocam şunu da söyleyeyim. Yani Avrupa hala dindar bence. Böyle bir din anlayışı, din adamının olduğu yerde İnsanların hepsinin ateist olması lazım.
Yani.
Ya düşün ki siz çocuğunuzu kiliseye göndereceksiniz. Bir de papazdan koruyacaksınız çocuğunuzu.
Evet.
Olacak iş mi Allah aşkına bu
maalesef.
Yani? O yüzden hani şuraya geldik. Diye Jung. Dinler psikoterapi sistemlerinin en gelişmişleridir. Bunu bence doğru bir tespit. Ve bunlar arasında tabii ki İslamiyet hak din. Yani
evet.
Hataya yer yok. Şu manada hataya yer yok. Tabii ki Müslümanlar hata yapabilir. Ama Kur'an ve sünnette hata yok.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz bekarları evlendirmiş. Açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş ki bunlar mesela suç işlemesin. Şimdi siz bunu dini bir yükümlülük olarak insanlara emrederseniz bekar gezmeyi, aç gezmeyi insana bir gün bıkarlar. Bu sefer tam zıt bir uca sürüklenebilirler. Dediğiniz gibi işte İsveç'te niye bu cinsellik tamamen ölçüsüz? Zamandaki baskıların dolayı maalesef.
Evet, bir yanlış başka bir yanlış da tedavi edilmeye çalışılıyor. Halbuki bir yanlışın çözümü başka bir yanlış olmuyor yani.
Doğru. Hocam yine Fromm diyorsunuz. Fromm'a göre tasavvuf psikolojik birer araştırmadır. Yani yanlış anlaşılmasın. Tasavvuf psikoloji değildir. Çok çok ötesindedir ama.
Aşar ama bir yönüyle insanın insan psikolojisiyle ilgili, ruh halleriyle ilgili. Niye mesela tasavvufta diyelim ki insanın hüzündü, kabzdı, bastı, içsel çatışmalardı. Bütün bunlar tasavvuf. Kabz nedir? Daralma hali, sıkılma hali, bas genişleme hali. Tasavvufta evet. İşlenen bir konudur. Şey mesela
diyelim. Mesela hocam havf ve reca.
Korku ve ümit.
Hep evet. Benzeri havf ve reca denir.
Evet.
Ne aşırı korku, ne aşırı ümit. Yani her duygumuzla alakalı tasavvufun bir tavsiyesi var.
Var. Şey mesela hocam daha önce değinmiştik. Narsizm mesela. Narsizmin diyelim ki belirlenmesinde kullanılan şeyler var, ölçütler var. Şunlar belirli bir süre gözlemlenirse narsist teşhisi konulur. Şimdi bakıyorsunuz mesela nefsi emmarenin özellikleri tasavvufta tanımlanmış. Şu şu özellikler.
Tamamen buna uyuyor herhalde.
Ya bunlar çok mesela örtüşüyor birbiriyle. Yani birçok açıdan şeyler teşhis noktasında benzeşmelerin olduğu yerler de var. Ama tasavvufun sunduğu çözüm alanı çok hikmetli, çok insanın yaşama sanatını, insana yeni bir yaşama sanatı kazandıran bir tarafı var. Yani öyle sadece belirli bir probleme odaklı olarak gitmiyor. Bir örnek veriyor hocam. İdris Şah edebiyat dünyasına tasavvufu tanıtan isimlerden birisi kabul ediliyor.
Batı'da çok etkili. Evet. Yani Amerika'da, İngiltere'de konferansları, kitapları,
hikayeleri,
ilginç bir şahıs.
İdris Şah diyor. Terapist ile arasında, sufi arasında ne fark vardır diyor. Sen diyor bir sufiye gidersin, bir berbere gidersin diyor. Ya şu beyazlardan beni kurtar, beyaz saçlardan. O diyor alır usturayı, bütün saçını keser, koyar önüne, al içinden beyazları seç der sana.
Hocam bu kısadır biliyorsunuz, bizim şeyimize geçmiş. Adam birisi gitmiş, berbere oturmuş, demiş ki şu beyazları ayıkla. Berber bakmış ki yani baş olacak gibi değil. Hepsini kesip önüne koymuş, ya demiş benim işim çıktı. Buyur sen kendin ayıkla.
Sağ ol, kendin ayıkla.
Şimdi, çok güzel.
İdris Şah bunu örnek veriyor. Evet. Diyor terapist diyor şeyle ilgilenir diyor. Tek tek o beyazlarla ilgilenir. Sufi diyor, yani şunu demek istiyor. Sufi der ki senin esas sorunun beyazlar değil. Senin esas sorun saça aşırı bir anlam yüklemen.
Onu deyince iş daha çok halloluyor kökünden.
Dolayısıyla bu saç meselesini kökünden çözmedik mi, senin beyazları çözmek esas bir çözüm olmaz diyor, demek istiyor.
Yani beyaz saçı çekiyorsunuz, yarın yine başka bir yerden bir beyaz
çıkacak. Hiç durmadan onun peşinde koşturacaksın. Sen saça bu kadar aşırı bir anlam yüklemediğinde bu sorun olmayacak. Dolayısıyla tasavvuf, ben diyorum, benzetme yapmak gerekirse psikoterapiler daha çok ve kişisel gelişim programları da büyük ölçüde büyük bir çoğunluğu ego merkezlidir.
Evet.
Tasavvuf ise kalp merkezlidir. Bu bakımdan şeyler çok farklı. Referans noktaları çok farklı.
Kapsamlar da farklı. Kalp ve ruh ahireti de içine alıyor.
Alıyor.
Yani psikolog diyor ki sen bu dünyada rahat et de öbür tarafı zaten yoktur diyor. Olsa da beni ilgilendirmez diyor. Ama sufi diyor ki kardeşim bu dünyada icabında ufak tefek sıkıntı çek. Bu işin bir de öbür tarafı var. Evet. O da rahat edeceksin diyor hocam. Bu da çok ilginç bir terapi.
Evet.
Mesela çocuğunu kaybetmiş bir anne. Şimdi buna siz ne kadar terapi yapsanız çözüm değil.
Evet.
Ama diyorsun ki cennette bu çocuk seni... Hocam bu konuda çok hadis-i şerifler var mesela. Yani annesi eğer yanlış iş yapmış, cehenneme gidecekse çocuk anneyi kurtarıyor. Diyor ki ya Rabbi annemi vermezsen cennete girmem diyor. Zorla annesini kurtarıyor mesela. Şimdi bunu duyan bir anne... Veya bir baba diyor ki ya diyor evet çocuğumuz vefat etti. Mürüvvetini göremedik 3 yaşında, 5 yaşında, 20 yaşında neyse.
Evet.
Ama diyor bu benim cennette cennet kuşu olup bekleyecek diyor şimdi. Bunun psikolojisiyle çocuğum yok oldu diyen bir annenin psikolojisi bir değil ki.
Evet. Yani o nedenle ama böyle spesifik bir problemi çözmede hocam işlevseldir. Psikoterapi.
Yani eyvallah.
Diyelim ki mesela insan ilişkilerinde çok fazla şeyi oluyordur bir insanın. Kırılganlıkları oluyordur, çekingenlikleri oluyordur. Mesela bunlara ataklık ve girişkenlik eğitimi veriyorlar. Ya da öfke patlaması yaşayan insanlar vardır. Öfke kontrolü dersi veriliyor bunlara. Ya da diyelim ki karanlık yerde kalma, geçen programda bahsettiği karanlık yerde kalma fobisi var insanların. Ya da örümcek fobisi, iğne fobisi var. Çok değişik fobiler var yani. Bütün bunların çözümünde, böyle tekil problemlerin çözümünde psikoterapiler son derece işlevseldir. Ama eğer biz amacımız insan Allah ilişkisini ve kalbimizi geliştirmekse orada tasavvufa geçiş
psikoloji
yapmak gerekiyor.
Psikoloji bitiyor hocam. Tasavvufa.
Orada tasavvuf. Geliyoruz. Bir de şu diyelim ki hocam manik depresif gibi bipolar bozukluk deniyor şimdi. Şizofreni gibi, paranoya gibi ya da kişilik bozuklukları var. Çoklu kişilik bozukluğu mesela ya da sosyopat, psikopat denilen tipler. Bolca filmlerde konu olan tipler. Bunlar mesela tasavvufun konusu değildir. Bunlar doğrudan vakalardır yani. Psikiyatri ve psikoterapinin alanına giren vakalardır.
Oralarda bile hocam insanı yine etkiliyor. Yani çok sağlam bir psikolojik ortam, dini bir ortam, tasavvufi ortam belli oranda onları bile etkisizleştiriyor yani.
Islah edici etkisi vardır. Tabii. Islah edici etkisi vardır. Bir de tabii sonuçta tasavvufun bir koruyucu hekimlik işlevi de var.
Daha hasta olmadan evet, ruhu koruduğu için.
Evet. Bir de sen tasavvuf bir de şunu sağlıyor. Mesela psikoterapide ya da psikiyatride nasıl hocam? Sizin bir rahatsızlığınız vardır. Siz gidersiniz terapiste. Yani ilişki sizinle terapist arasındaki ikili bir ilişkidir prensip olarak. Amerikan filmlerinde gördüğümüz bir de grup psikoterapisi vardır. O istisnadır. Grup psikoterapisinde ne oluyor? Aynı dertten muzdarip olan insanlar terapiste gidiyor. Eyvallah. Ama o orada oluyor, bitiyor. Dağılıyor onlar. Sürekli bir ilişkisi yok. Ama tasavvufta size ne oluyor hocam? Sen sadece bir üstada bağlanmıyorsun. Aynı zamanda o üstadın talebeleri var. O arkadaş çevresine katılıyorsun. Onlarla birlikte, hayatta da onlarla birlikte omuz omuza, onların komşuluğu, onların arkadaşlığı desteğiyle gidiyorsun. O bakımdan tasavvuftaki etki oranı, kişi üzerindeki etki oranı çok çok yüksek oluyor.
Hocam şimdi bazen başımıza şöyle geliyor. Bir öğrencimiz bize danışmak için geliyor. Fakültede hoca olunca tabii pek çok dertler dinliyoruz talebelerimizin. Ya bir kısmını psikoloğa yönlendirmek istiyoruz.
Evet.
Ama bir çocuğun gücü yetmeyecek.
Ekonomik gücü.
İki, yani siz psikoloğun ancak bir yarım saatini alabiliyorsunuz ayda bir kere.
Evet.
Hadi en iyi ihtimalle haftada bir kere.
Evet.
Ama tasavvufun şu avantajı var. Siz öyle güzel bir ortama girerseniz her gün 24 saat bedava ve çok
bir
kalpten.
Destek alabileceksiniz.
Çok kalpten yani.
Evet.
Bir destek.
Hani şey, böyle bazı küçük problem şey mesela hocam, çekingen ve ürkek insanlar, bakıyorsunuz ki bir arkadaş grubuna katılıyor. Bu tasavvufi bir arkadaş grubu da olabilir, gündelik bir arkadaş grubu da olabilir. Şeyi atlatabiliyor hocam, bu çekinikliği, ürkekliği atabiliyor. Yani bu bazı problemlerin çözümü için illa da böyle bir psikoterapi şartı yoktur.
Hocam bir de bu batı
arkadaş çevresi çok etkili bu konuda.
Hocam Türkiye'de tahmin edeyim ve batıda da aynı şey, çok çok pahalı bir
tabii
süreç.
Yani Türkiye'de Türkiye'de bilmiyorum da özelde zaman zaman arkadaşlara benim yönlendirdiğim oluyor. Kolaylık sağladın diyor dediğim oluyor ama yani o 300'ün altında pek yok seansı. 300'ün altında.
Bunun sebebi ne hocam? Yani bu psikoloğa çok ağır yük mü getiriyor yoksa
tabii o da var.
Kalmak için
hocam bir de şey tabii.
Ücret mi gerekiyor?
Şimdi 300 lira seans ücreti. Şimdi tabii şey, mesela siz dert dinlediğiniz için bilirsiniz. Dert dinlediğiniz de o dert bir miktar size de ağırlık yapar.
Evet.
Hatta bazıları var. Çok istisnai olanlarda şey, böyle üstünüzden bir kamyon araba, bir kamyon geçmiş gibi mesela kendinizi hissedersiniz yani.
Hatta hocam batıda falan pek çok psikoterapist de terapi alıyor.
Tabii.
Onların terapisti hocam
gider yani.
Şeye gidiyorlar böyle daha çok Hinduizm tarafına kayıp.
Ha o var. Bir de
yapmaya gidiyorlar. Evet.
Bir de süpervizör denilen bir üst şeye gitmesi gerekiyor. Psikoloğa gitmesi gerekiyor. Entreatment diye bir dizi var mesela. Dizi şeyde geçiyor. Hasta geliyor psikoterapiste. Bir şeyde terapi odası yani bu kadar. Arada bir şey oluyor. Terapist gidiyor süpervizöre. Oradan, bir üst terapiste gidip ona şeyi anlatıyor. O yaşadıkları olayları, hastalarıyla olan ilişkilerini, onlara sunduğu çözümleri, kendi kişisel şeyler. Çünkü
duygularını
zamanla falan. Şey birbirine karmaşabilir yani. O ilişki birbirine karmaşabilir. Karmaşıyor zaten. Öyle bir risk var ve zarar vermeye başlar terapist şeyine, hastasına.
İnsanda şöyle bir şey vardır, hastalık aynileşme. Hani bazen sevdiğiniz arkadaş size bir şey anlatır. Birine kavga etmiştir. Siz anlatır. Sanki siz kavga etmiş gibi adama düşmanlık beslersiniz. Ya sen, evet. Sen kavga etmedin. O kavga var ki sen orada yoktun. Belki arkadaşın haksız.
Yani evet.
Sonra da gidersin. Hakikaten arkadaşın haksızmış ya dersin. Boşu boşuna şu adamcağıza düşmanlık beslemişim. Kızmışım. Aleyhine konuşmuşum mesela. Hmm. O yüzden hocam dediğiniz gibi yani tasavvuf belki daha şeyle.
Şey daha aklıma geldi hocam mesela. Buyurun çok hocam. Ünlü bir varoluşçu psikoterapisttir. Yani duayen isimlerinden birisidir. Yalom'un Divan diye bir romanı vardır mesela. Divan romanı şey anlatır ağırlıklı olarak. Hasta terapist ilişkisini anlatır. Orada yaşanan karmaşalar. İşte bir klasik psikanalize göre olan ilişkide terapist hasta ilişkisiyle bir de varoluşçu yaklaşımı benimseyenler arasındaki ilişki. Şey Nietzsche ağladığında romanı var gene Yalom'un. O da aslında ünlü filozof Nietzsche şeye gidiyor. Tabii kurgu bu. Freud'a gidiyor, psikoterapi almaya gidiyor. Onunla yaşadıkları felsefi ve psikolojik tartışmalar falan var. Filmi de var Nietzsche ağladığındanın. O şeyi görüyorsun, Entreatment da bir şey verir yani. Merak eden dinleyicilerimiz şeyde internette çeşitli dizi siteleri var. Oradan izleyebilirler.
Hocam keşke bir de yani bu sufilerle müritler arasında, şeyhlerle müritler arasındaki bu ilişkileri değil mi? Böyle güzel yansıtabilecek filmlerimiz, belgesellerimiz olsa da insanlarımız bazen hocam çünkü bunun ne olduğunu anlamıyorlar.
Evet.
Yani ruhani gelişim değil de böyle bir insanların işte öylesine gittiği geldiği sosyalleşmek için bir şey gibi, kurum gibi zannediyorlar. Halbuki tasavvufun içinde çok derin dini duygular olduğu
tabii,
gibi
tabii.
Günlük hayatımıza faydası olan çok derin psikoterapiler de var.
Tabii.
Transpersonal psikoterapinin öncülerinden Stanislav Grof da tasavvufun insan ruhunun ve şuurunun yüzyıllar süren derinlemesine araştırılmasının ürünü olduğuna dikkat çeker. Yani bu Grof hocam transpersonal psikolojinin de
evet.
önemli şahsiyet. Hocam her şey şunu diyordunuz. Her batıda böyle bir moda da var şu anda.
Evet.
Dinlerin bu tarafını incelemek.
Bu taraftan incelemenin ötesinde bunu yararlanıyor ve psikoterapinin de bir parçası haline getiriyor. Nasıl hocam? Mesela Amerika'da var, Türkiye'de de başladı. Tamamlayıcı ve alternatif tıp dairesi var artık Sağlık Bakanlığı'nda. Burada geleneksel olarak uygulanan tedavi sistemleri burada şey ediliyor. Modern tıpla birlikte kullanılıyor. Mesela bunun Amerika'da en yaygın örneklerinden bir tanesi akupunktur. Ben de bir defa, iki defa yaptı bir arkadaşım bana uyguladı akupunktur. Mesela şeyle birlikte çok uygulanan bir tedavi sistemidir. Modern tıpla birlikte. Şeyde mesela bizde diyelim ki geleneksel tedavilerin pek çoğu bu son zamanlarda mesela diyelim ki sürükle tedaviden alın kan aldırma hacamat mesela yaygınlaşmaya başladı ve bu da modern tıp çatısı altında yapılıyor. Aynı şeyi tasavvuftan da yararlanarak yapmak istiyorlar. Yani tasavvuftan alıp bir şeyleri psikoterapide kullanmak. Bunlardan bir tanesi sufi hikayelerinin kullanılması hocam. Mesela Mevlana'nın Mesnevisindeki hikayelerin büyük bir çoğunluğunu şeyde psikolojik danışmanlıkta ve psikoterapide kullanmak mümkündür. Ya yani insanlara öfkeyi anlatmak için Mevlana'nın bir aslanın öfkesini anlatan o hikayesi o insanın kafasına hiç durmadan dönüp duracak bir hikayedir onu dizginlemek açısından. Demin hocam filmden bahsettiniz ya. Nasır Hamir diye hocam Tunuslu bir yönetmen var.
Evet hocam.
Ama şey bu adam Fransız yurttaşı ve Fransa'da hazırladığı şey var. Bir seri film var. Bir tanesi Bab Aziz.
Baba Aziz.
Yok. Aziz kapı anlamında.
Yüce Bab kapı. Bu manada.
Evet evet. Yüce kapı anlamında. 2005'te çevrilmiş film. Bu film şeyde YouTube'da var ve internetteki film sitelerinde de var. İzleyicilerimiz izleyebilirler. Şey tasavvufu böyle çok sinema havası içerisinde vermiş bir film yani. Hoş bir usta bir film yani.
Anladım.
Aslında şey etmek lazım.
Hocam bizim çocukluk yıllarımızda Kung Fu falan diye filmler vardı. Böyle bir Budist şeyhi ve Budist müridi. O Kung Fu
evet.
adam Kung Fu'ydu, ismi Kung Fu'ydu.
Evet.
Yani hep böyle şeyhini hayal eder. Onun gibi kavga eder falan
evet,
filan. Çok
evet.
böyle çocukken deli gibi seyrederdik. Vurdu kırdı çok onun
evet.
için içinde. Şimdi hocam yani hakikaten bu kendi kültürümüzün değerlerini de hakikaten ortaya koymak lazım. Çünkü Batılılar şu anda bunun farkına varmışlar. Yani Mevlana için özellikle hocam tam bir psikoterapist gibi. Hem hikayeleri hem hocam hemen hemen her beyti psikolojik bir kıymeti olan şey yani. Sen düşünceni mesela az görme diyor. Düşüncede ne ummanlar vardır.
Evet.
İnsan hocam düşüncesiyle yılanlar çıyanlar içindeyken diyor aynen Mevlana çok rahat edebilir. Tam tersi gül bahçesinde insan gördüm somurtuyor. Nice insan gördüm cami köşesinde yani evsiz barksız miskinleri
evet.
kastediyor. Güle oynaya sohbet ediyorlar diyor hocam. Şimdi bak yani birisi gül bahçesinde villasının gül bahçesinde intiharı düşünüyor.
Aynen.
Diğeri de cami köşesinde yani bir tekkeye kapağı atmış demek hocam tabiri caizse.
Evet.
Gidecek gelecek yeri yok. Orada bir tas çorba bitsin de hani bizde bir söz var hocam. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
Evet.
Ama çok neşeli. Şimdi hocam nasıl oluyor bu iş yani? Demek ki orada bir neşe ortamı var, bir sevgi ortamı var, bir muhabbet ortamı var. O yüzden yani inşallah bu psikolog kardeşlerimize de buradan bir çağrı olur. Hem dinimizin hem tasavvufumuzun binlerce yıllık bu derin ruh bilimini, kültürünü ihmal etmemek lazım.
Kesinlikle. Orada şöyle bir sorun var hocam. Türkiye'de karşılaştırmalı çalışma çok az var. Bu serinin ilk kitabı şeydi. Sufi ile terapiste yüksek lisans tezi olarak
evet hocam.
Hazırlamıştım. Orada kitabın giriş kısmında karşılaştırmalı yöntemi anlatmıştım. Sonra psikoterapileri anlattım. Sonra tasavvufu ama psikoterapileri kendi sistematiği ve kendi terminolojisi içinde tasavvuf da öyle. Sonraki bölümde karşılaştırma. Bir zaman Hacettepe Üniversitesi'nde bir psikiyatri profesörü ile tanıştık. Bizim Sufile Terapist diye bir Facebook sayfamız var. Oradaki yorumlarından ilgimi çekti. Dedim yani bu sıradan birisi bu yorumları yapamaz yani. Oldukça ileri bir uzman. Sonra bir baktım profiline profesör Hacettepe'de. Hı-hı. Bu defa şey olarak ekledim. Arkadaş olarak ekledim. Sonra sayfanın adminlerinden oldu. Sonra Ankara'ya gittiğimde ziyaret ettim. Üniversitede beyin fırtınası yaptık. Şimdi orada şeyi gördüm. Sufile terapisti gördüm. İşaretlemiş böyle dışarıya böyle renkli kağıtlarla çıktısı evet. var. Şimdi kitap üzerine konuşuyoruz. Şey dedi. Bayzan dedi. Ben dedi. Bana çok yaradı kitap. Şimdi ben dedi bir taraftan tasavvufla ilgili okumalar yapıyordum. Ben psikiyatristim diyor. Hem de Gestalt psikoterapisi yapıyor. Hı hı. Ama diyor bu benim psikoterapi birikimim ile tasavvuf arasında köprü arıyorum. Yani hangi kavramlarla nereden nereye geçeceğim? Bana köprü lazım. Yani bir tür şey tercümanlık hizmeti lazım. Sufi ile terapist bana bunu sağladı diyor. Şimdi bu tarz kitaplara ihtiyaç var. Mesela 800 katlı insan.
900 katlı insan
şey,
hocam.
800 nerede?
Mustafa
çıktı?
Mert hocamızın.
Evet Mustafa Mert hocam.
Mevlana'dan almış onu da. He. Ey insan diyor sen 900 katlı var. Belki daha fazla.
Daha fazla evet evet. Sağ olsun Mustafa Mert hoca kitap çıkmadan önce kitap üzerine beyin fırtınası yapmıştık. Eleştiri ve önerileri olmuştu Sufi ile terapistin. O zamanki mekanlarında da bir konferans vermiştim. Bu tür çalışmalar artmalı ki karşılaştırmalı çalışmalar. Şimdi mesela psikologlar, terapistler, psikiyatristler tasavvuftan yararlanabileceğini biliyor ama
nasıl yararlanabiliyor?
Neyi nerede nasıl değerlendirebilirim bunu bilmiyor. Tokat'ta Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden davet etmişti hocam. Orada rehberlik ve psikoloji danışmanlık bölümündeki öğrencilere böyle bir program yaptık. Nerede nasıl değerlendirebilirler diye. O anlamda tasavvuf şey bir hazine, karşılaştırmalı çalışmalar sürdürmek lazım diye düşünüyorum.
Hocam kültürel psikiyatrinin önemli isimlerinden Arthur Deichmann, Sufi yolunun öğretilerinin özünün bozulmadan çağın gereksinimleri doğrultusunda uygulanabilir güncel uyarlamalarına ihtiyaç duyulduğunu savunur diyerek tam sizin sözünüze
evet, evet.
kitabınızdan bir destek. Deichmann'ın böyle bir sözü var yani tasavvufun aslını bozmadan.
Hani hocam, evet tabii, orası önemli.
Bu önemli çok önemli. Yani bizim şimdi bu kapitalist sistemde her şeyin aslını bozup
evet.
böyle bir maymuna çevirip faydalı kısmını alalım diyoruz.
Evet.
O da değil yani. Tefekkürü, zikri, fikri, namazını, haramlardan kaçmayı. Şimdi hocam bu nice aklıma şey geldi. Geçenlerde Batı'dan gelen bir mühtedi Müslüman psikiyatrist aynı zamanda. Onunla tanışmıştık. O dedi ki yani biz İngiltere'de işte psikiyatristlik yapıyoruz. Orada mesela hocam özür dilerim bazı şeyler ya normal karşılanıyor. Homoseksüellik falan filan. Zina yapmak normal karşılanıyor. Yani hiç
evet.
bunlar artık legal hale gelmiş. Yani ahlaki değil ama yani biz diyoruz ki diyor hastalara bu tür gelen tiplere bu yaptığın tamam dini bir tarafa şimdi İslam diyemiyorlar tabii. Bu senin yaptığın fıtratına aykırıdır. Bunun bedelini ödersin.
Hı hı.
Eşini aldatırsan evet kanunidir. Mahkemeler peşine düşmez. Ama vicdanın seni rahat bırakmaz. Yarın ailen dağılır. Efendim gayrimeşru hayat yaşarsan bunun bedeli vardır diye hocam hastaları uyarıyorlarmış. Çok hoşuma gitti. Yani aslını bozmaktan kasıt bu herhalde. Bazı insanlar diyor ki İslamiyet'in yani pek çok yerini boş ver. İşte haramlarını işle. Ama psikolojini düzeltmek için de tasavvuftan istifade et. Bu da olmaz yani.
İşte gereğini yerine getirmediğin zaman olmuyor. Ve şey diyelim ki meslebi okuyarak tırnak içinde uçmaya uçabileceğini zannediyor yani. Ya da Yunus Emre'nin divanıyla her şeyi çözeceğini düşünüyor. Bir de Arthur Deichmann hocam şey Kemal Sayar Profesör Doktor Kemal Sayar hocanın
evet.
da psikiyatrinin duayenleri nedir Türkiye'de ve Sufi Psikolojisi kitabı da önemli bir kitaptır.
Evet hocam.
Arthur Deichmann Kemal hocanın bir anlamda şeylerindendir. Hocalarındandır.
Kendisi nerede hocam yaşıyor mu?
Amerika'da yaşıyor.
Amerika'da yaşıyor. Herhalde
Deichmann'ın, evet evet. Deichmann'ın bir de şeyi var hocam. Nasrettin hocanın fıkralarını psikoterapide bir enstrüman olarak kullanıyor.
Evet ben o kitabı gördüm sanki hocam. Çok ilginç bir kitap. Yani hocam kendi hazinemizi biz kullanmıyoruz. Başkaları evet. kullansın. Yani onların kıskançlığımız da yok. İslam'ın hakikatini kim alır, parlatır, bize sunarsa evet. seviniriz.
Ama hakikaten bizim ne kadar tembel olduğumuz görünüyor. Şimdi bazıları diyor bizim aklımıza niye gelmedi? Ya aklına gelebilir. Ama sen psikoterapiyi bilmiyorsan psikoterapide usta değilsen Nasrettin Hoca'nın fıkralarını o maksatta kullanamazsın. Yani bir şeyde usta olacaksın, uzman olacaksın, aranan isim olacaksın ki orada şey edebilirsin, yani bir fark oluşturabilirsin yani.
Hocam bir de bizde şu var herhalde, yani Müslüman işte psikolojik hasta olmaz. Yani imanımız güçlü olsun, her şey hallolur. Hallolur şüphesiz. Keşke yani Peygamber Efendimiz zamanında psikolog yoktu. Çünkü Peygamber Efendimiz en büyük terapiyi ashab-ı kirama uyguluyordu. Yani işkence görmüş, eziyet görmüş. Mesela şimdi Bilal Habeşi'ye bakıyorsunuz radıyallahu anh. Sırtında böyle ateşler dağlanmış, yağları erimiş ama kimseye karşı bir düşmanlığı yok.
Evet.
İnsanlık aşığı bir insan. Ashab-ı kiram hep böyle hocam. Tabii onların üstadı çok büyük. Ama bugüne geldiğimizde bu modern hakikaten hayat tarzını yaşıyoruz. Hep ekranların karşısında televizyonlar, filmler, modalar, alışveriş merkezleri. Sonra biz Müslümanız, bize bir şey olmaz diyoruz. Halbuki her türlü mikrobu başkalarına beraber biz de o mikroba maruz kalıyoruz.
Evet, ve şey, bir de insanlar çözümden kaçınıyor o zaman. Ya da bir şekilde gizlemeye çalışıyor. Bir arkadaşım anlatmıştı. Bir yakını bayramda diyor çok şey bir adamdır diyor, böyle vakur, aklı başında, yani sağlam duruş olan bir adamdır. Bir zaman dedi bayramda dedi böyle adam bir garip davranıyor diyor. Çok yakını bu. Diyor tedirgin davranıyor böyle.
Sağa sola bakıyor belki.
Evet. Şey yani anlıyorsun yani böyle. Rahatsız. Çok ciddi rahatsız yani, anlıyorsun. Çünkü adamın hali değil yani. Sonra diyor adam beni kenara çekti diyor. Demiş ki ben 15 yıldır şu ilacı kullanıyorum. Psikiyatrik bir ilaç. Ben almayı şey ettim.
Bıraktın.
Şimdi, yok, bayram nedeniyle dedi zamanında almadım. Şimdi şey yok diyor, ilacım yok diyor. 15 senedir gizliyormuş. Halbuki aralarında su sızmayan bir yakını bu yani. Şimdi ama iyi bir şey değil bu yani. Normaldir bu insanın böyle bir şeye ihtiyacının olması.
Hocam tam böyle sözünüzü balla keseyim. Özel hocam bu evlilik konularında bu tür hastalıkları gizlemek haramdır yani.
Şimdi çünkü psikolojik hastalık boşanmak için şeydir, medeni kanunda da bir gerekçedir, haklı gerekçedir. Yani psikolojik hastalığı varsa, sonradan biri olmuş olsa o bir boşanma gerekçesi.
Şöyle hocam, yani gerekçedir bir. İkincisi hani baştan hocam niye söylemiyorsun? Mesela özellikle hocam anne babalar söylemiyor. Hani belki şizofren bir tip, ben şizofrenim demez.
Çok tehlikeli.
Demez de anne babası onu biliyorsa diyecek, bak kızım, oğlum, neyse. Çocuğumuzun böyle bir hatası da var, hastalığı da var. Hani idare edebileceksen öyle evlenin. Çok dua ederiz sana. Yani senin, sana yardımcı oluruz. Demek başka. Çocuğunuzu allayıp pullayıp evlendiriyorsunuz. Ondan sonra ortada bir tane sıkıntı varken oluyor sıkıntı 10.
Evet.
Kızın ailesi veya oğlanın ailesi işin içine giriyor falan. Bu hocam büyüyüp gidiyor problemler. O yüzden hastalıklar imtihandır. Allah'ın size verdiği bir bela değildir.
Aynen.
Hani böyle saklanacak ayıp falan değildir yani. Bunları beraberce çözmek, arkadaşlarımızla paylaşmak belki faydası bile olabilir. Şu manada mesela sizin diyelim sıkıntınız var.
Evet.
Arkadaşınız onu bilse sizi üzmez. Sizi sağlam bildiği için.
Ona göre davranır, sağlam diye davranır.
Ve siz de ondan kırılırsınız mesela. Yani. Onun ufacık şakasını çok kafaya takarsınız.
Evet.
Bir hafta uykusuz kalırsınız. Şimdi hocam Mevlana'nın çok güzel bir konuda kıssası var. Evladım diyor, kılıç kullanmasını bilmiyorsan sakın diyor kılıç takma beline. Seni diyor bir düşman görür, der ki ya bu adam kılıçlı oklu beni öldürür. Sen daha diyor yani ona habersizken sana tuzak kurar, seni öldürür. Ama kılıcın yoksa belinde zaten kullanmasını bilmiyorsun. Kimse sana tuzak kurmaz.
Evet.
Karşına çıkmaz yani, ya bu adam bir yolcu, benimle bir alakası yok der. Seni kimse ciddiye almaz. Şimdi o yüzden çoluğumuzun çocuğumuzun bu tür rahatsızlıklarını gizlemek de çok büyük vebal.
Çünkü o rahatsızlık hiçbir şekilde gizli kalmayacak ki. Bir şekilde çıkacak yani. Meydana
ama
ve üstelik şey olarak.
Kötü olarak ortaya
kötü
çıkacak.
Kötü olarak çıkacak yani.
İyi zamanda insanlar iyi niyetliyken. Evet. Diyelim ki mesela eşlerden bir tanesi onu bilse belki eşini üzmeyecek. Hani biliyorsun hasta insanların hocam sabır eşiği daha az oluyor.
Evet.
Mesela ben size bir şaka yapsam gülüp geçiyorsunuz. Ama psikolojik rahatsız bir adama şaka yapsanız. Onu belki tehdit olarak algılıyor. Benim hayatıma kastetti diyor. Ona göre tepkisi de çok büyük oluyor.
Evet. Yani mesela bir de alay konusu oluyor. Diyelim ki fobiler hocam gülünçtür. Yani bir insan diyelim ki parmak ucu kadar örümcekten niye korkar ki?
Yani.
İğne fobisi niye olur? Yani iğneden niye korkar? Ya zaten fobi özelliği bu. Mantıksız olmasıdır. Şimdi ne oluyor? İnsanlar bilmeyince bununla ilgili olarak bir espri konusu olunca bakıyor alınıyor ya, zamanla bu alay konusu haline gelmeye başlıyor. Hep oradan onu vurmak, oradan onun üstüne gitmek biçiminde
çok
oluyor.
Çok vebal değil mi hocam bunlar? Vebal, yani, bunu yapanlar da çok büyük günah işliyor.
Tabii. Veya diyelim ki uyku bozukluğu olabilir. Ya da bu uyku bozukluğu psikolojiyle de ya da şeyle de ilgili olabilir. Fizyolojisiyle de ilgili olabilir. Veya diyelim ki obsesif kompulsif bozukluk olabilir. Obsesif kompulsif bozuklukların bir kısmı hocam hayatı sürdüremez yani. Bazıları çok ağırdır yani. Ama diyelim ki en yaygınlardan bir tanesini söyleyeyim. Diyelim ki temizlik takıntısı. Şimdi bazı temizlik takıntısı hocam, yani kocası diyelim ki eve girdiği andan itibaren atıyorum dezenfekte uygulamaya kalkabiliyor. Evde en küçük bir kirlilik olduğunda her tarafı deterjanla defalarca yıkayabiliyor.
Hocam bazı hanımlar eşlerini eve sokmak istemiyor. Hastalıktan dolayı adam böyle eve misafir gibi zorla girip çıkıyor, Allah göstermesin. Ama hocam şunu demek istiyorum. Baştan hocam bunlar paylaşılsa
tabii
yardımcı olur. Evet. Diyelim ki mesela bir ama genç sağlam bir kızla evleniyor. Çok da güzel aile hayatları var. O hanımefendi eşine yardımcı oluyor. Çünkü ama hocam saklanacak bir hastalık değil. Bilerek onu alıyor. Bilerek evleniyorlar. Ondan sonra biri diğerine hocam sanki böyle yaşam ünitesi gibi destek oluyor ömür boyu. Ama bu tür hocam psikolojik hastalıklarda bir insanı tuzağa düşürmek gibi görüyorum ben bunu. Ya hastalığı saklayarak onu kumpasla evliliğe aldığınız anda o kardeşimizin hayatını tehlikeye atmış oluyorsunuz. Hakikaten hocam fiziken bazen şizofrenler biliyorsunuz eşlerini falan da öldürüyorlar yani.
Ya böyle bir tehlike olabilir. Yani bir de yani kendi açısından kendine de riskli olabilir. Yani kendine de zarar verebilir.
Çünkü o evlilik ilişkisini kaldıramaz.
Onu kaldıramaz.
O sorumluları üstlenemez.
Evet.
Daha alıngan olduğu için. O yüzden hocam buraya şuradan geldik yani. Bu tür psikolojik hastalıklar bir utanılacak bir şey değildir.
Çünkü herkesin şöyle ya da olabilir. Böyle şeyi vardır. Bir psikolojik rahatsızlığı olabilir. İnsan kendindekini bir rahatsızlık olarak görmüyor da başkasındakini görüyor. Herkesin yani bir düşünce takıntısı, bir hareket takıntısı olduğu şey olabilir ki. Bunun bir fobisi olabilir ki. Bu öyle bir şey değil yani. Aman aman bir şey değil yani.
Maalesef hocam tabii belki çocukluk yıllarında birisi gözlük takılsa dört göz derler. Biraz boyu uzun olsa sırık derler. O zamanla bu
komplekse dönüşüyor.
Komplekse dönüşüyor. Yani insana dalga geçiyor. Deli diyorlar mesela. İşte bunlar denmesin diye insanları saklayarak hayatı çok çok daha zorlaştırıyorlar hocam. Çok başımıza geliyor bunlar.
Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu. Sadam. Ağzınıza, gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının burada sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.